Merhaba, bugün sizin için oldukça önemli verileri masaya yatırıyoruz. Elimizde İstanbul Sanayi Odası'nın, İSO'nun taze Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırması var.
Evet, çok taze bir rapor.
Aynen. Bunu da Merkez Bankası, BDDK ve TÜİK'in son rakamlarıyla birleştireceğiz. Yani amacımız bu rakamların ardındaki hikayeyi, Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin hani büyük resmini biraz daha netleştirmek. Sizin için ne anlama geldiğini çözmeye çalışacağız. Hadi başlayalım isterseniz.
Başlayalım ama başlamadan önce belki küresel tabloya da bir değinmek lazım kısaca. Yani dünya genelinde bir yavaşlama var biliyorsunuz.
Doğru.
Avrupa Birliği %1'in biraz üzerinde büyüyor. Çin %5 civarında. Jeopolitik gerginlikler de cabası. Türkiye ekonomisi de tabii bu ortamda malum sıkı para politikası uyguluyor.
Evet, hissediyoruz.
Ve ana ihracat pazarımız Avrupa'daki durgunluktan da direkt etkileniyor. Şey var bir de, imalat PMI dediğimiz hani sanayinin nabzını tutan bir endeks vardır.
Evet, öncü gösterge.
Aynen, öncü gösterge. İşte o neredeyse 2 yıldır 50 eşiğinin altında. Yani 50 eşiği büyüme ile daralma arasındaki çizgidir. Onun altında kalması da bu durumu teyit ediyor aslında.
Peki ISO 500 sonuçlarına dönersek, ilk bakışta üretimden net satışlar %36,3 artmış görünüyor. 8,7 trilyon TL'ye ulaşmış. Kağıt üzerinde fena değil gibi.
Evet, nominal olarak bakınca iyi bir artış gibi duruyor.
Ama işin rengi biraz değişiyor galiba, değil mi? Çünkü bu artış üretici fiyatları enflasyonunun yani YÜFE'nin altında kalıyor. Bu da reel olarak aslında bir küçülme demek.
Kesinlikle öyle. Hatta daha da önemlisi karlılıkta çok ciddi bir erime var.
Oo, orası kritik.
Net satışlar evet %36,9 artışla 10,2 trilyon TL olmuş ama reel büyüme yok dediğin gibi. Daha çarpıcı olan şu, satışların maliyeti %44,5 artmış, faaliyet giderleri %72,8 fırlamış.
Maliyetler uçmuş resmen.
Aynen. Bunun sonucunda faaliyet kârı %30,6, dönem kârı ise %58,5 gibi yani çok ciddi oranlarda düşmüş. Ama asıl alarm veren nokta ne biliyor musunuz?
Nedir?
Finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı %96,6'ya fırlamış. Yani düşünebiliyor musunuz, şirketler operasyonlarından ne kazandıysa neredeyse tamamını borç faizine, finansman maliyetine vermiş.
İnanılmaz bir oran. Neredeyse sıfıra sıfır çalışmışlar gibi.
Tam olarak öyle. Bu da haliyle kâr eden firma sayısını azaltmış. 56 firma daha az kâr açıklamış, sayı 348'e düşmüş.
Bu şirketlerin o finansman yükü altında nasıl ezildiğini çok net gösteriyor gerçekten. Bir de hep konuşulan şu devreden KDV meselesi var. O da nakit akışını zorluyor sanırım. Rakam da büyümüş, 84,6 milyar TL olmuş.
Tam üstüne bastınız. Zaten krediye erişim zor ve pahalı. Bir de bu devreden KDV alacağı birikince bu aslında şirketlerin devleti faizsiz fonlaması anlamına geliyor.
Evet, likidite sıkışıklığı yaratıyor.
Aynen öyle. İşletme sermayesi üzerinde ek bir baskı bu. Bilanço tarafına bakarsak enflasyon muhasebesi uygulandı biliyorsunuz. Onun sınırlı etkisine rağmen toplam borçlar %45 artmış. Öz kaynaklar ise %31,6 artmış. Borç öz kaynak oranı %52 civarında geziyor.
O oran fena değil sanki, değil mi? Görece makul.
Görece evet makul sayılabilir ama ilginç bir detay var. Firmalar artan işletme sermayesi ihtiyacını krediden ziyade diğer borçlar diye bir kalem var, onunla finanse etmeye çalışmışlar. Bu kalem %51,5 artmış.
Bu da parasal sıkılaşmanın bir yansıması o zaman. Kredi bulamayınca başka yollara yönelmişler.
Aynen öyle.
Peki teknoloji tarafında durum ne? Orada sanki biraz kafa karıştırıcı bir tablo var gibi geldi bana. Yüksek teknoloji ürünlerinin payı az da olsa artmış, %7,5. Bu iyi. Ama asıl önemli olan orta yüksek teknoloji payı gerilemiş, %26,7. Düşük teknoloji payı ise artmış, %34,6.
Evet, o biraz düşündürücü.
Yani katma değerli üretimde o beklenen sıçrama pek görünmüyor gibi. Ar-Ge harcamaları da zaten yerinde sayıyor, %0,7 civarında kalmış.
Maalesef bu sanayi tablosu genel ekonomik verilerle de oldukça uyumlu aslında. Hatırlarsanız 2025'in ilk çeyrek büyümesi %2 gelmişti, beklentilerin altındaydı.
Evet, sanayi de daralmıştı o çeyrekte.
Aynen, sanayi sektörü %1,8 daralmıştı. İşte bu sıkı para politikası ve krediye erişimdeki zorluklar sadece ISO 500 gibi büyükleri değil, doğrudan hane halkını, yani sizi, beni, hepimizi etkiliyor.
Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporu da bu noktada bir şeyler söylüyordu sanırım. Hane halkı borçluluğu GSYH'ye oranla %9,6 hala düşük, hani diğer ülkelere kıyasla. Ama borçlanmanın niteliği değişiyor galiba.
Evet, o ilginç bir nokta.
Konut kredisi payı düşerken kredi kartları ve KMH, yani kredili mevduat hesabı kullanımı artmıştı bir dönem. Ama son zamanlarda kartlardaki büyüme de yavaşladı diye okumuştum.
Doğru. Kredi kartı limit kullanım oranları düşüyor ama maalesef gecikmeye düşen borçların toplam bakiyeye oranı %27,3'e kadar yükselmiş. Bu biraz endişe verici.
Evet, o oran yüksekmiş.
Tasarruf tarafında ise tam tersi bir eğilim var. Sizin de fark edeceğiniz gibi yüksek faiz ortamı insanları TL mevduata itiyor. Özellikle kısa vadeli, 1-3 ay vadeli mevduatlar ve yatırım fonları popüler.
Mantıklı, faizler yüksekken.
Tabii. Ama buna karşılık risk iştahı azalmış görünüyor. Hisse senedi yatırımcı sayısı mesela 8,5 milyondan 6,6 milyona gerilemiş.
Oo, ciddi bir düşüş.
Evet, KKM'nin, yani kur korumalı mevduatın, toplam mevduattaki payı da artık iyice azaldı. %3,5'a kadar düşmüş. Bunlar hep yüksek TL faizinin ve kur beklentilerindeki değişimin yansımaları aslında.
Anladım. Çok kısa geçen haftanın bazı rakamlarına da bakalım o zaman bu resim içinde. Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor değil mi? Brüt rezervler 153 milyar doları geçmiş.
Evet, o olumlu bir gelişme.
Yabancılar da geçen hafta yine DIPS, yani devlet iç borçlanma senetleri ve hisse senedi almışlar. Bu da TL varlıklara ilgiyi gösteriyor. TL kuru da 39,20'lerde, orada pek bir değişiklik yok gibi.
Stabil seyrediyor diyebiliriz.
Kısacası sizin için özetlersek, Türkiye'nin dev sanayi şirketleri kağıt üzerinde büyüyor gibi görünse de reel olarak zor bir dönemden geçiyorlar. Artan maliyetler, özellikle de o bahsettiğimiz finansman giderleri karlarını ciddi şekilde eritmiş durumda.
Maalesef tablo bu.
Diğer yanda da sıkılaşma politikalarıyla birlikte sizin gibi hane halklarının borçlanma ve tasarruf alışkanlıkları değişiyor. TL varlıklara net bir yönelim var ama borsadan da bir miktar çıkış söz konusu.
Evet, tüm bu veriler bir yandan ekonominin mesela borçluluk oranları gibi bazı alanlarda hala bir direnç gösterdiğini ortaya koyuyor. İstihdam artışı da var mesela ISO 500'de. Ama diğer yandan da karlılık, teknolojik yapıdaki o kompozisyon, bir de şu devreden KDV gibi konularda ciddi yapısal zorluklarımız olduğunu da gösteriyor. İşte tam bu noktada akla şu kritik soru geliyor aslında.
Peki madem büyük sanayi şirketleri bu kadar finansal baskı altında, hane halkı tasarrufları da rotasını TL'ye çevirmiş durumda, bu yeni denklemde Türkiye ekonomisi için gelecekte hangi yeni büyüme kaynakları öne çıkabilir ya da hangi yeni yatırım modelleri devreye girebilir? İşte bu sizin de üzerinde biraz kafa yormanız gereken önemli bir soru işareti.